FM Sesi Dergi programından herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Sesi Dergi'de Şebnem Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. Yine Ehl-i Beyt üzerine değerli dinleyiciler ki Şebnem'in bu ayki kapak konusu Ehl-i Beyt idi ve buna dair yazılar paylaşmaya da devam ediyoruz. İlk olarak size Melike Şahin imzalı Ehl-i Beyt'ten Hatıralar başlıklı yazıyı aktaracağız. Fatıma benden bir parçadır. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tavır, hal ve davranış bakımından Fatıma radıyallahu anha'dan daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma radıyallahu anha onun huzuruna girdiği zaman Allah Resulü ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın yanına girdiği zaman da o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Bu muhabbetin bir nişanesi olmak üzere Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni üzmüş, onu sevindiren beni sevindirmiş olur. Başka bir hadisi şerifinde ise onun cennet hanımlarının en faziletlilerinden olduğunu müjdelemiştir. Asıl hayat, ahiret hayatıdır. Peygamber Efendimiz böyle kabına varılmaz bir muhabbet şelalesi halinde kızını kucaklarken, diğer taraftan Hazreti Fatıma'nın şahsında bütün ümmeti Muhammed'i ahiret hazırlığı yaparken gaflet göstermemek gerektiği hususunda şöyle uyarmıştı. Ey Fatıma! Kendini cehennemden kurtarmaya bak. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama aramızdaki akrabalık sebebiyle kıyamette de sizinle alakamı kesmeyeceğim. Peygamber Efendimiz aile efradı içinde en çok Hazreti Fatıma'yı sevmesine rağmen onun dünya nimetlerini asgari seviyede ve bir riyasat hali içinde kullanmasını ister ve fazla imkanların infak edilmesini arzu ederdi. Ehl-i Beyt'inin gönüllerinde dünyaya karşı en ufak bir meyil doğmasına dahi mahal vermiyordu. Bu sebeple sık sık dünya hayatının fani olduğunu vurgulayarak asıl hayat ahiret hayatıdır buyuruyordu. Bir gün Resulullah Efendimiz kızı Fatıma'da bir gerdanlık gördü. O ince ve zarif hanım babasının yüzündeki memnuniyetsizliği ve bunun sebebini anlamakta gecikmedi. Derhal gidip o gerdanlığı sattı ve kendisi de muhtaç olduğu halde müstani davranarak parasıyla bir köle satın alıp azat etti. Efendimiz kızının bu şefkat, merhamet ve isar halinden son derece memnun oldu. Namaza kalkın. Ey peygamber hanımları diye başlayan ve namaz kılın, zekat verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt, Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor diye devam eden ayeti kerimeler nazil olunca Peygamber Efendimiz 6 ay boyunca sabah namazına giderken tedbir mahiyetinde Hazreti Fatıma'nın kapısına uğramış ve ''Namaza kalkın ey ehli beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor.'' buyurmuştur. Bazı geceler yorgunluk sebebiyle teheccüde kalkamamaları ihtimaline binaen Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın kapısını çalar, teheccüd vaktinin geldiğini hatırlatırdı. Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin bu hassasiyet ve terbiyesi hakkında ''Aile fertlerine karşı Resulullah'tan daha şefkatli kimse görmedim.'' demiştir. ''Bu senin için daha hayırlıdır.'' Hazreti Fatıma radıyallahu anha zayıf ve nahif bir hanımdı. Ev işleri ise hayli yorucuydu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin yaşları birbirine yakındı ve çok hareketliydiler. Bir taraftan onlarla meşgul olan Hazreti Fatıma, bir taraftan da ocağı yakar, yemek pişirmeye çalışırdı. Bazen ateşi üflerken çıkan kıvılcımlar benek benek elbisesini yakardı. Evi süpürmekten üstü başı toz toprak içinde kalırdı. Un öğütmek için değirmen taşını çevirmekten ellerinin, su taşımaktan da sırtının yara içinde kaldığı zamanlar olurdu. Bir ara Allah Resulüne savaş esirleri getirilmişti. Hazreti Fatıma onlar içinden kendisine bir yardımcı vermesini babasından talep etti. Lakin Allah Resulü dünyadaki en sevgili varlığı olan kızı Fatıma'yı yine sonsuz saadet yurdu olan ahiret hayatına yönlendirerek, "Ey Fatıma, Allah'tan ittika et, Allah'ın farzlarını huşuyla eda et, ailenin işlerini yap, yatağına girince 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber de. Böylece hepsi yüz eder. Bu senin için hizmetkardan daha hayırlıdır," buyurdu. Hazreti Fatıma radıyallahu anha büyük bir teslimiyet ve rıza hali içinde "Allah'tan ve Resulünden razıyım," dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu kadar aziz tuttuğu kızına bir hizmetkar vermekten müstani kaldı. Diğer bir rivayette Peygamber Efendimiz'in sözlerine şunları eklediği de rivayet edilmektedir. "Vallahi ehli sufle açlıktan midelerine taş bağlarken ve ben de onlar için harcayacak bir şey bulamazken size hizmetkar veremem. Esirlerin karşılığında alacağım fidyeleri ashab-ı suffa için harcayacağım." Hazreti Fatıma hicretin 11. yılında Resulullah'ın vefatından 6 ay kadar sonra yaklaşık 29 yaşındayken vefat etmiştir. En çok kimi seversin? Bir gün Hazreti Ali ve Hazreti Abbas radıyallahu anhuma Allah Resulüne gelerek ehlinden en çok kimi sevdiğini sordular. Resulullah, "Kızım Fatıma'yı," buyurunca bu defa, "Ama biz kadınların en sevgili olanını sormuyoruz ya Resulallah," dediler. Bunun üzerine de Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu karşılığı verdi: "Ehlimin bana en sevgilisi Allah'ın ve benim nimetime mazhar olan Üsame bin Zeyd'dir. O süt emmeyi cennette tamamlayacaktır." Peygamber Efendimiz insanlardan seçilmiş bir peygamber oluşunun bütün hususiyetlerini kendinde göstermiştir. İnsanların arasında yaşamış, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, alışveriş yapmış, gülmüş ve üzülmüştür. Ama belki de hayatının en acı hadiseleri çok sevdiği evlatlarını kendi elleriyle toprağa vermesidir. Bilindiği üzere Hazreti Hatice'den iki, Hazreti Maria'dan de bir erkek evladı dünyaya gelmiştir. Bütün bu erkek çocuklar daha süt emme dönemini tamamlamadan Allah'ın hikmeti icabı Hakk'ın rahmetine kavuşmuşlardır. Hazreti Hüseyin'in kızı Fatıma binti Hüseyin bin Ali şunları anlatmaktadır: "Resulullah'ın ilk oğlu Kasım vefat edince annesi Hazreti Hatice, 'Ya Resulallah, Kasım'ın sütü hala damlıyor. Keşke Allah süt emmeyi tamamlayıncaya kadar onu yaşatsaydı,' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, 'O süt emmeyi cennette tamamlayacaktır,' buyurdu. Musa'ya göre Harun neyse, Hazreti Ali keremallahu veceh bütün gazvelere katıldı ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Yalnız Tebük gazvesine iştirak edemedi. Zira Peygamber Efendimiz onu Medine'deki Müslümanların ve Ehl-i Beyt'in muhafazasına nezaret etmek üzere geride bırakmıştı. Münafıklar Ali aşağı sayılarak önemsiz görülerek geride bırakıldı, çocuklar ve kadınların muhafızlığına layık görüldü şeklinde dedikodu yapmaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh hemen silahını kuşandı, Peygamber Efendimizin yanına gelerek söylenenleri ona nakletti ve savaş için izin istedi. Allah Resulü, "Onlar yalan söylüyor. Ben seni Medine'de arkamda kalanlara bakmak üzere bıraktım. Sen Medine'ye dön. Ailemde ve kendi ailende benim halefim ol. Ey Ali, Musa'ya göre Harun neyse sen de bana göre olsun. Buna razı değil misin? Ancak benden sonra peygamber yoktur." buyurarak onu taltif ve teselli etmişti. Bilindiği üzere Hazreti Musa aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığı zaman kardeşi Hazreti Harun'u dönünceye kadar İsrailoğullarını idare etmek üzere yerine vekil bırakmıştı. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin bu sözü üzerine halinden razı olarak Medine'deki vazifesine döndü. Ben kimin Mevlası isem? Peygamber Efendimiz, hicretin 10. yılında Veda Haccı için Medine'den yola çıkmadan önce Hazreti Ali'yi Yemen üzerine bir sefere komutan olarak göndermişti. Bu sefer sonunda Hemdaniler İslam'a girmişlerdi. Ancak Peygamber Efendimizin hac yolculuğuna çıktığını ve her taraftan 100 bin civarında Müslümanın akın akın Mekke'ye gittiğini bilen Hazreti Ali, bu hacca yetişebilmek için geri dönüş yolunda ordunun başına birisini tayin etti ve daha hızlı bir şekilde Mekke'ye varmak için yola düştü. Komutan olarak tayin ettiği kimse, ordunun elindeki zekat kumaşlarından askerlere elbise dikilmesini emretti. Ordu, Mekke'ye yaklaştığında Hazreti Ali kendi birliğini karşılamak üzere yola çıktı. Askerlerin üzerindeki kumaşların zekat malından elbise dikildiğini öğrenince buna razı olmadı, komutanını ikaz etti ve elbiselerin sökülüp tekrar kumaş haline döndürülmesini emretti. Bu ordu içinde memnuniyetsizliğe sebep oldu. Çeşitli şikayetler Peygamber Efendimiz'e kadar ulaştı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz celallendi, yüzü kızardı ve bu dedikoduları çıkartanlardan Bureyde'ye, "Ey Bureyde, ben müminlere kendi canlarından ileri değil miyim?" diye sordu. "Evet ey Allah'ın Resulü" diye cevap verince de, "Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır" buyurdu. Gadir-u Hum hadisesi. Benzer bir hadise de Veda Haccı dönüşü Mekke ile Medine arasında Cuhfe yakınlarındaki bir su birikintisi olan Gadir Hum'da gerçekleşmiştir. Bazı rivayetlere göre burada Peygamber Efendimiz'e, "Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez" ayeti kerimesi nasil oldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz önde gidenlere ve geride kalanlara haber gönderdi. Herkes toplandıktan sonra seferi olarak öğle namazını kıldırdı. Hava sıcak olduğundan kendisine yapılmış bir gölgelik altında bir hutbe verdi. Bu hutbede yakında Allah'ın katına gideceğini ifade buyurduktan sonra kendilerine Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmek hususunda elçilik vazifesini gereği gibi yapıp yapmadığını sorup şahitlik aldı. Ardından "Şahit ol ya Rab" dedi ve "Ahirete göçmekte hepinizden önde bulunuyorum. Orada havuz başında bana ulaştığınız zaman sizden iki paha biçilmez şeyi soracağım. Size iki paha biçilmez şey bırakıyorum. Biri öbüründen daha da büyük. Allah'ın gökten yere uzatılmış ipi olan Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim'dir. Bu ikisi havuz başında bana ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmaz. Bunu Rabbimden diledim. Benden sonra ikisine yapışır, sarılırsanız ebedi olarak sapmazsınız, dalalete düşmezsiniz" buyurdu. Daha sonra, "Ey insanlar, bilmez misiniz, şehadet etmez misiniz ki, ben her kadın ve erkek müminin üzerinde kendisinden çok hak ve yetkiye sahibim diye sorunca ashab-ı kiram evet biliyoruz dediler. Bunun üzerine o Hazreti Ali'yi yanına çağırdı ve sağında tutarak elini tutup kaldırdı. O kadar ki her ikisinin de koltuk altlarının beyazlığı görünüyordu. Sonra şöyle buyurdu. Ben kimin Mevlasıysam bu da onun Mevlasıdır. Daha sonra minber haline getirilen deve hamutlarının üzerinde oturdu ve ellerini açarak şu duayı etti. Allah'ım, onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol. Bu hadiseyi mütakip Hazreti Ömer dahil birçok sahabi Hazreti Ali'nin yanına geldi ve kadın ve erkek müminlerin Mevlası olsun, mübarek olsun ey Ebu Talib'in oğlu diyerek kendisini tebrik ettiler. Şiiler bu hadiseyle Hazreti Ali'nin sadece veli ve vasi olarak değil, imam ve halife olarak tayin edildiğini, ancak ümmetin bu sözden döndüğünü düşünürler. Fakat müfessirlerin çoğu, sana indirileni tebliğ et mealindeki ayeti kerimenin çok daha önceden indirildiğini, ayeti kerimenin öncesinde ve sonrasında da müminlerden değil, kafirlerden söz edildiğini ifade ederler. Diğer taraftan Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde geçen Mevla kelimesinin dost, efendi, arkadaş, yardımcı ve veli anlamlarına geldiği, Peygamber Efendimizin bütün Müslümanların velisi ve dostu olduğu gibi Hazreti Ali'nin de böyle olduğu ifade edilmiştir. Bu hadisi şerifle Hazreti Ali'nin kahramanlığı, iman, adalet ve ganimet tevzi noktasındaki tavizsizliği vurgulanmış, insanlardan bir kısmının ona olan kırgınlık ve gücenikliğinin yersizliğine dikkat çekilmiştir. Zira Peygamber Efendimiz'i sevmek ve hürmet etmek nasıl bir farzsa, Ehl-i Beyt'e hürmet ve muhabbet göstermek de öyle farzdır. Son olarak Hazreti Ali'nin torunu Hasan el-Müsenna'ya Gadiruhum hadisesi sorulduğunda çok net ifadelerle şöyle demiştir. Fakat Resulullah bununla emirliği, idareciliği ve sultanlığı kastetmedi. Öyle demek istemiş olsaydı bunu açıkça söylerdi. Çünkü Resulullah Müslümanların en fasih olanıdır. Cennet efendileri. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Nebi-i Muhterem Efendimiz odasından çıktı, yanımıza geliyordu. Bir omzuna Hasan'ı, diğerine Hüseyin'i oturtmuştu. Birini öpüp kokluyor, sonra diğerine dönüyor ve onu öpüp kokluyordu. Nihayet yanımıza geldi ve şöyle dedi. Bu ikisini seven beni sevmiş, bu ikisinden hoşlanmayan ve kin besleyen benden hoşlanmamış ve bana kin beslemiş olur. Başka hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz kıymetli torunlarını şöyle tarif ediyor. Hasan ve Hüseyin cennet delikanlılarının efendileridir. Hasan ve Hüseyin benim dünyadaki iki reyhanımdır. Ali Aba. Ümmü Seleme validemiz anlatıyor. Nebi-i Muhterem Efendimiz benim odamdaydı. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin içeri girdiler. Efendimiz Hasan ve Hüseyin'i kucağına aldı, üzerlerini bir örtüyle örttü. Daha sonra örtünün uçlarından tutarak bir eliyle Fatıma'yı, diğer eliyle Ali'yi kucakladı. Böylece bu beş mes'ud insan bir örtü altında toplanmış oldu. Bundan sonra Peygamber Efendimiz, Allah'ım, işte benim ehli beytim ve özel olarak yakınlarım. Onları maddi ve manevi fenalıklarından muhafaza buyur, tertemiz yap. Allah'ım, onları zat-ı pakine yönelt, cehenneme değil diye dua etti. Daha sonra Ahzab suresinin 33. ayetini okudu. Hadisenin şahidi olan Ümmü Seleme validemiz diyor ki, ben de onlarla beraber miyim ya Resulallah diye sordum. Sen yerinde dur, sen bana göre hayırlı bir hanımsın Bu hadise bu aileye has, inkar edilemez büyük bir şereftir. Bu dört değerli insan bu sebeple İslam kültüründe Ali Aba yani Aba altında yer alan aile efradı lakabıyla şöhret bulmuştur. Mübahale hadisesi. Peygamber Efendimiz Necran'dan gelen Hristiyanlara İslam'ın prensiplerini anlattıktan sonra onların şüphe ve inkara devam etmeleri üzerine şu ayeti kerime inmiştir. Hak olan hüküm Rabbinden gelendir. Bundan böyle bu konuda seninle mücadele yolunu tutar ve delilini kabul etmezlerse de ki, gelin oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı çağıralım. Biz ve siz beraberce bulunalım ve Allah'a yalvaralım. Yalancıların tepelerine lanetin inmesini dileyelim. Peygamber Efendimiz Necranlılarla ertesi gün sabah vakti bu lanetleşme için randevulaşmış, Ehl-i Beyt'inden o sırada 6 yaşında olan Hazreti Hasan ve 5 yaşında olan Hazreti Hüseyin'in ellerinden tutmuş, arkasında kızı Hazreti Fatıma ve damadı Hazreti Ali olmak üzere muhataplarını beklemişti. Ancak Necranlılar gördükleri hakikatler karşısında peygamber olduğunu anladıkları bu kimseyle lanetleşmeyi göze alamadılar. Bu hadiseye mübahale adı verilmiştir. Başka rivayetlerde Peygamber Efendimizin yanında Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa'nın da adları zikredilmiştir. Selman bizdendir. Selman-ı Farisi'nin ahlak, hal ve tavrı o kadar güzeldi ki Ensar da muhacirler de Selman bizdendir diyerek onu bağırlarına basıyorlardı. Onun bu şekilde paylaşılamaması üzerine Peygamber Efendimiz Selman bizdendir, Ehl-i Beyt'tendir buyurarak onu tatif ettiler. Bu hadisi şerif de gösteriyor ki Ehl-i Beyt'ten olmak sadece kuru bir soy mensubiyeti değil, takva ve ahlak itibarıyla Peygamber Efendimiz'e ve ailesine yakın olmak demektir. Yani zahiri manada bu kutlu nesilden gelmenin ötesinde manen ve ruhen buraya mensubiyet mümkündür ve Peygamber Efendimiz de bu haldeki müminleri müjdelemiştir. Yemen'e vali olarak vazifelendirdiği Muaz bin Cebel'in daha Medine-i Münevvere'den ayrılmadan Peygamber Efendimiz'e hasret duyması üzerine Allah Resulü onu teselli etmiş ve ''Ağlama ey Muaz! İnsanlardan bana en yakın olanlar kim ve nerede olurlarsa olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir.'' buyurmuştur. Kerbela yangını. Peygamber Efendimizin muhabbetle bağrına bastığı, şefkatle öpüp okşadığı, namazlarında bile mübarek sırtını aldığı aziz torunu Hazreti Hüseyin'e karşı Kerbela'da işlenen cinayet, İslam tarihinin gördüğü en acı felaketlerden biridir. Bu cinayetin İslam dünyasının bağrında açtığı yara hala kanamaktadır. Bu vahşiyane cinayeti işleyenlerden her biri Allah'ın ayrı bir gazabına duçar olmuşlardır. Hazreti Hüseyin Efendimizin hunharca katli, İslam dünyasında o kadar nefretle karşılanmıştır ki, o devrin hükümdarı olan Yezid'in adı hakaret tabiri olarak kullanıla gelmiştir. Çünkü o menfur cinayete hangi mezhepten olursa olsun her Müslümanın yüreği feryat halindedir. Bu hususta aslında Sünniler ve Şiiler arasında herhangi bir husumet sebebi yoktur. Varmış gibi gösterilmesi kötü niyetli insanların tahriklerinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla bugün her iki tarafta birbirlerine hiçbir şekilde husumette bakmamalıdır. Bugün bilhassa müminler ancak kardeştirler. Hükmü etrafında kenetlenmek şarttır. Ehl-i Beyt'i sevmek. Allah Resulü'nde fani olan Ebu Bekir radıyallahu anh, Ehl-i Beyt'e hürmet ve muhabbette de örnek bir şahsiyettir. O şöyle buyurmuştur. Ehl-i Beyt'ine karşı edepli olmak suretiyle Hazreti Muhammed'e hürmet ediniz. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Resulullah'ın yakınları kendi yakınlarımdan bana daha sevgilidir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh de şöyle der. Eğer Ali Muhammed'i sevmek rafizilikse, insü cin şahit olsun ki ben rafiziyim. Başka bir defasında da yine İmam-ı Şafii şöyle buyurmuştur. Ey Resulullah'ın ehli beyti! Sizi sevmek Allah'ın Kur'an'ında inzal ettiği bir farzıdır. Size en büyük medar-ı iftihar olarak kafidir ki, size salat etmeyenin namazı kabul değildir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sesli Dergi'de bugün Melike Şahin imzalı Ehlibeyt'ten Hatıralar başlıklı yazıyı aktardık. Böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.